Ayrım 27.
Konu 23. Saltanat İdaresi'ndeki hafiyeler üzerine. Saltanat İdaresi'nde hafiyeye gerek var mı? İyi bir hükümdarın başvuracağı işlerden değildir bu. Bir insan kanunlara bağlı oldu mu, hükümdara karşı gereken görevini yerine getiriyor demektir. Buna karşılık da hiç olmazsa evi, sığınabileceği bir yer olmalı, davranışlarının geri kalanı da güven altında bulunmalı. Hafiyelik namuslu kişiler tarafından yapılsa belki hoş görülecek bir iş olurdu. Ama kişinin zorunlu alçaklığı, görülen işin de alçakça bir iş olduğu kanısını uyandırabilir. Bir hükümdar milletine iyilikle, açık gönüllülükle, güvenle muamele etmeli. Bunca kaygısı, kuşkusu ve korkusu olan kişi, rolünü oynamakta güçlük çeken bir aktöre benzer. Genel olarak kanunların kuvveti olduğunu, milletin kanunlara uyduğunu gören hükümdar pekala kendini emniyette hisseder. Milletin genel davranışı, her vatandaşın davranışı hakkında kendisine bir fikir verir. Korkmasın artık, kendisine duyulan sevgi derecesini olanağı yok takdir edemez. Hem neden sevmesinler onu? Bütün iyiliklerin kaynağı bizzat kendisidir. Cezalarsa hep kanunlara yükletilir. Halkın karşısına daima gülümseyen bir yüzle çıkar. Onun şan ve şerefi bize de geçer, kuvvet ve kudreti ise bizi destekler. Sevildiğine delil mi istiyorsunuz? Her şeyden önce güvenimiz vardır ona. Bir nazırın hayır dediğine onun her zaman evet diyeceğini sanırız. Hatta genel felaketlerde bile onun kişiliğini suçlandırmayız. Bilmediğine ya da çevresindeki kötü insanların etkisi altında kaldığına üzülürüz. Halk, hükümdarımız bilseydi bunun böyle olduğunu der. Bu sözler bir çeşit yakarış, ona olan güvenin bir işaretidir. Konu 24. İmzasız mektuplar üzerine. Tatarlar kimin attığı bilinsin diye oklarının üstüne adlarını yazmak zorundadırlar. Bir şehrin kuşatılmasında Makedonyalı Filipos yaralanmıştı. Mızrağın üstünde Filipos'a bu öldürücü mızrağı atan Aster'dir diye yazılıydı. Bir kişiyi suçlandıranlar bu işi milletin iyiliği için yapsalardı, bunu yalnız her şeyi kolaylıkla öğrenebilecek olan hükümdarın huzurunda değil, sadece iftiracılara karşı korkunç kuralları olan hakimlerin huzurunda yaparlardı. Eğer suçlandırdıkları kişiyle kendi aralarında kanunların bulunmasını istemiyorlarsa, kanunlardan korkuyorlar demektir. Böylelerine verilecek en hafif ceza, sözlerine inanmamaktır. Yalnız hükümdarın hayatı söz konusu olduğu, işin de adalet mekanizmasının yavaşlığına tahammülü olmadığı zaman bunların sözlerine kulak asmak yerinde olur. Ancak o zaman suçlandıran kişinin konuşmak için bir gayret sarf ettiğine ve bu gayretin onun baklayı ağzından çıkarmasına sebep olduğuna inanmak mümkündür. Ama başka herhangi bir durumda İmparator Konstans'la beraber, düşmanı eksik olmadığı halde kendisini suçlandıracak bir insan ortaya çıkmadı mı, herhangi bir kimseden kuşku etmek elimizden gelmez dememiz gerekir. Konu 25. Saltanat hükümetindeki idare tarzı üzerine. Krallık yetkisi rahat ve sessiz bir şekilde işlemesi gereken büyük bir kuvvettir. Çinliler gökyüzü gibi, yani gökyüzünü örnek alarak memleketi idare eden bir imparatorlarını över dururlar. Bu kuvvetin bütün genişliğiyle harekete geçmesini gerektiren durumlar olduğu gibi, sınırlandırılmış bir şekilde harekete geçmesini gerektiren durumlar da vardır. Üstün idare demek, çeşitli durumlarda bu yetkinin büyük ya da küçük hangi bölümünü kullanmak gerektiğini bilmek demektir. Bizim saltanat hükümetlerimizin bütün mutluluğu, idarenin yumuşaklığı hakkında milletin edinmiş olduğu kanıda toplanır. Bakarsanız beceriksiz bir nazır size durmadan köle olduğunuzu hatırlatır. Halbuki böyle bir şey olsaydı, sizin bunun farkına varmamanız için elinden geleni yapması gerekirdi. Ama o size hep hükümdarın kızdığını, hayretler içinde kaldığını, her şeyi düzene koyacağını söylemekten, yazmaktan başka bir şey bilmez. Buyurmanın çok kolay olan bir yanı vardır. Bunun için de hükümdar sadece teşvik etmeli, tehdit eden de yalnız kanun olmalı. Konu 26. Saltanat hükümetlerinde hükümdar yanına rahat rahat çıkılabilecek bir insan olmalı. Bu ihtiyaç bir takım çelişmeler sayesinde çok daha iyi hissedilir. Monsieur Perry, Çar 1. Petro kendisinden dilekte bulunacak herhangi bir kimsenin önce memurlarına iki dilekçe ile başvurmasını, ondan sonra kendisine dilekçe ile müracaat etmesini yeni bir fermanla emretti der. Üçüncü dilekçeyi ancak hakkını aramak için vermek mümkündü ama haksız olan tarafın ölümü göze alması şarttı. Ferman çıktıktan sonra Çar'a dilekçe vermek cesaretini gösteren olmadı. Konu 27. Hükümdarın ahlakı üzerine. Bir ülkede özgürlük kanunlara olduğu kadar hükümdarın ahlakına da bağlıdır. Hükümdar isterse tıpkı kanunlar gibi insanları hayvan, hayvanları da insan şekline sokabilir. Hükümdar özgür insanları severse özgür bir millete hükümdarlık eder. Düşük karakterli insanları severse bir sürü kölesi olur. Saltanat denen o büyük sanatı öğrenmek istiyorsa şeref ve fazileti öğrenir, kişisel değeri olan bir insan olur. Herhangi bir alanda istidadı olan kişilere de ara sıra bir göz atar. Değerli insan denen rakiplerinden çekinmez. Böylelerini sevmeye başladı mı onlara eşit olur. Şunun bunun kalbini kazanır ama kimsenin vicdanına buyurmaya kalkmaz. Halk tarafından sevilir. En aşağı sınıftan bir insanın sevgisinden bile hoşlanır. Onun da bir insan olduğunu unutmaz. Halk öyle az bir saygıyla yetinir ki bu saygıyı ona göstermek yerinde bir hareket olur. Hükümdarla halk arasındaki sonsuz mesafe zaten halkın hükümdarı rahatsız etmesine olanak vermez. Hükümdar yalvarıp yakaranların isteklerini yerine getirir ama haksız ve yersiz isteklere metanetle karşı kor. Hayır dediği zaman halkın yararına, lütuflarda bulunduğu zamansa dal kavukların yararına çalıştığını bilir. Konu 28. Hükümdarın milletine karşı göstermek zorunda olduğu saygı üzerine. Şaka konusunda hükümdarların son derece tedbirli davranmaları gerekir. İnce ve zarif olursa şaka hoşa gider. Çünkü samimi olmak olanağını sağlar. Ama iğneleyici bir şaka en değersiz bir vatandaş için olduğu gibi onlar için de yasak edilmeli. Çünkü tedavisi olanaksız yaraları açan hep bu çeşit şakalardır. Hükümdarın herhangi bir vatandaşa hakaret etmekten de sakınması gerekir. Çünkü hükümdar bağışlamak ve cezalandırmak için devletin başına getirilmiştir, hakaret etmek için değil. Hükümdar vatandaşlarına hakaret ettiği zaman Osmanlı padişahının ya da Moskov çarının kendi vatandaşlarına ettiği zulümden daha çok zulmediyor demektir. Bu iki hükümdar hakaret ettikleri zaman vatandaşlarını küçük düşürürler, şereflerine dokunmazlar ama bizimkiler hem küçük düşürürler hem de şereflerini yok ederler. Asyalılarda öyle bir ön yargı vardır ki hükümdarın hakareti onlar için bir babanın evladına karşı duyduğu sevginin sonucundan farksızdır. Bizim görüş tarzımızsa bambaşkadır. Hakarete uğradığımız zaman bu hakaretin altından bir daha kalkamayacağımızı sanırız. Şerefi hayatının üstünde tutan, onu bir kahramanlık nedeni olarak gördüğü kadar bir bağlılık nedeni olarak da gören bir milletin başında bulunmakla Avrupalı hükümdarın son derece memnun olması gerekir. Vatandaşlarına hakaret ettikleri için hükümdarların başlarına gelen felaketleri hatırlamak hiç de güç bir şey değil. Şereas'ın, Yiğidiş Narses'in, Kont Julien'in intikamlarını hiçbirimiz unutmuş değiliz. Dipnot: Şereas Caligula'yı öldürdü. İkinci Justin'in karısı Sofia tarafından hakarete uğrayan Narses, Lombardları İtalya'ya çekmek suretiyle imparatordan intikam aldı. Endülüs valisi Kont Julien önce Magribilere karşı ülkeyi savunduysa da sonradan kızına tecavüz ettiğini öğrendiği Kral Roderik'i cezalandırmak için Magribilerle işbirliği etti. Nihayet gizli bir kusurunu önüne gelene anlattığı için bütün hayatı boyunca 3. Henry'yi rahatsız eden Düşes de Montpensier hafızalarımızda adeta yer etmiş gibidir. Konu 29. İstibdat idaresinde az da olsa bir özgürlük havası estirecek özellikteki medeni kanunlar üzerine. Her ne kadar istibdat idaresi özelliği bakımından dünyanın dört bir yanında aynıysa da, bazı şartlar, dini bir inanç, bir ön yargı, şuradan buradan alınan örnekler, herhangi bir görüş tarzı, bir davranış şekli, bir ahlak anlayışı bu hükümetler arasında çok büyük ayrılıklar meydana getirebilir. Bazı geleneklerin ülkede yerleşmiş olması hiç de kötü bir şey değil. Mesela Çin'de hükümdar milletin babası olarak görülür. Arap İmparatorluğu'nun başlangıcında da hükümdarlık görevi halifeye düşerdi. Kur'an Araplarda, Zoroastr'ın kitaplarının İranlılarda, Vedam'ın Hintlilerde, klasik kitapların Çinlilerde olduğu gibi bir devlette herhangi kutsal bir kitabın kanun yerini tutması pekala yerinde bir şeydir. Dini kurallar medeni kanunun yerini tutar ve keyfi davranışları ortadan kaldırır. Tereddüte yol açan durumlar karşısında hakimlerin din adamlarına danışmaları kötü bir şey değil. Nitekim Türkiye'de kadılar gerektiği zaman mollalara başvururlar. Dipnot, burada Montesquieu yanılıyor. Kadılar mollalara değil, müftülere ya da din bilginlerine danışırlardı. İşlenilen suç ölüm cezasını gerektirdiği takdirde eğer varsa özel hakimin valiye danışması uygun düşer. Böylece medeni ve dini yetkilerin göstereceği şiddet siyasi yetki tarafından yumuşatılmış olur. Konu 30. Aynı konunun devamı. Babaların gözden düşmeleri sonunda çocuklarla karıların da gözden düşmeleri gerektiğini ortaya atan istibdat idaresinin şiddeti olmuştur. Çocuklarla kadınlar suçlu olmadıkları halde zaten perişan olmuş durumdadırlar. Hem zaten hükümdarın kızgınlığını azaltmak ya da adaletini aydınlatmak için kendisiyle suçlu arasında bazı yalvarıcılar, arabulucular bırakması gereklidir. Maldivler'de güzel bir gelenek vardır. Dipnot, Maldivler Hint denizinde o sırada bir hükümdarın idaresi altında bulunan adalardır. Gözden düşen bir senyör tekrar göze girinceye kadar her gün saraya gider ve krala saygı gösterilerinde bulunur. Onun bu şekilde davranışı hükümdarın kızgınlığını yok eder. Bazı istibdat idarelerinde gözden düşmüş birisinden hükümdara söz açmak, gösterilmesi gereken saygıya aykırı bir davranış sayılır. Dipnot, Monsieur Chardin'in dediğine bakılırsa İran'da durum böyleymiş. Mahkumlardan söz etmek, hatta adlarını ağza almak bile yasakmış. Aksini yapanlar suçlu sayılırmış. Böyle hükümdarlar bağışlama faziletinden kendilerini yoksun etmek için ellerinden geleni yapıyorlar demektir. Bir hayli sözünü ettiğim kanunda Arkadius'la Honorius suçlular için kendilerine yalvaranları bağışlamayacaklarını söylerler. Çok kötü bir kanunmuş bu. İstibdat idaresinde bile kötüdür de ondan. İsteyen kişinin ülkeden çıkmasına müsaade eden İran geleneği çok yerinde bir şey. Her ne kadar bunun aksi olan ve milleti köle, ülkeden çıkanları da kaçak köle gözüyle gören gelenek, ilkesini istibdat idaresinden almışsa da, İran'daki uygulama şekli bana tam istibdat idaresine uygun bir gelenek gibi görünmektedir. Çünkü istibdat idaresinde borçluların kaçması ya da bir yana çekilmesi korkusu, paşalarla alacaklıların baskısına son verir ya da bu baskıyı daha yumuşak bir şekle sokar. 13. Kitap. Vergilerin tahsiliyle devlet gelirinin çokluğunun özgürlükle olan ilgisi üzerine. Konu 1. Devletin geliri üzerine. Devletin geliri her vatandaşın gelirinin bir bölümünü devlete vermesiyle meydana gelir. Böyle davranmakla da vatandaş malının geri kalan bölümünü güven altına almış olur ya da ondan rahat ve huzur içinde faydalanmak olanağını bulur. Devletin gelirini tespit etmek için hem devletin ihtiyaçlarını hem de vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Devletin hayal mahsulü ihtiyaçlarını karşılamak için milleti gerçek ihtiyaçlarından yoksun etmemek gerekir. Hayal mahsulü ihtiyaçlar, devletin başında bulunanların tutkularıyla zayıf taraflarına uyarak istedikleri şeylerdir. Olağanüstü bir tasarının çekici taraflarıdır bunlar. Şan ve şeref düşkünü kimselerin bariz istekleri ve nihayet boş şeylere karşı koyacak kadar ruh sağlamlığı olmayan kişilerin gösteriş düşkünlüğüdür bunlar. Hükümdarın emri altında ve devamlı bir kaygı içinde, hükümetin başında bulunanların çoğu, devletin ihtiyaçlarını kendi küçük hesaplarından doğan ihtiyaçlarla karıştırırlar. Milletten alınanla millete bırakılan arasındaki orantıyı düzenleyecek olan akıl ve tedbirin bundan daha önemli bir işi olamaz. Devlet gelirini milletin verebileceği şeye göre değil, vermesi gerektiği şeye göre düzenlemeli. Verebileceği şeye göre düzenlendi diyelim, hiç olmazsa her zaman işin verebileceği şeye göre düzenlenmeli. Konu 2. Vergilerin çokluğunun aslında iyi olduğunu söylemek kötü bir yargıda bulunmak demektir. Bazı saltanat devletlerinde, dipnot Montesquieu Fransa'yı ima ediyor, vergiden muaf tutulan küçük ülkelerin, dipnot, burada söz konusu olan ülke İsviçre'dir. Vergi ağırlığı altında inleyen civar ülkeler kadar sefalet içinde yüzdükleri görülmüştür. Bunun başlıca nedeni, etrafı çevrili olan bu küçük ülkede endüstrinin, sanat ve zanaatın bulunmamasıdır. Bu alanlarda onu çevreleyen büyük ülke çeşitli şekillerde onun gelişmesine engel olur da ondan. Küçük devleti çevreleyen büyük devlette endüstri de vardır, sanat da, zanaat da. Hem sonra öyle bir şekilde düzenler ki bütün bunları yalnız kendisi faydalanır, kimseye bir şey koklatmaz. Bundan ötürü de küçük devlet az vergi bile alsa zorunlu olarak yoksul düşer. Bununla beraber küçük ülkelerin bu yoksulluğundan milletin becerikli ve çalışkan olması için vergilerin ağır olması gerekir diye bir sonuç çıkardılar. Hiç vergi alınmasın diye bir sonuç çıkarsalardı daha iyi ederlerdi. Çünkü bunlar hiçbir iş görmemek için bu bölgelere çekilmiş civardaki zavallı kişilerdir. İşten bitkin ve bıkkın oldukları için bütün mutluluğu tembellikte bulurlar. Bir ülkenin zenginliği bütün ruhlarda çeşitli tutkular uyandırır. Yoksulluğu ise bütün ruhları ümitsizliğe düşürür. Birincisi çalışmakla kızışır, ikincisi tembellikle avunur. Tabiat insanlara karşı haksızlık etmez. Çabalarını mükafatlandırır, onları çalışmaya teşvik eder. Çünkü çaba arttıkça tabiatın nimetleri de artar. Ama keyfi bir idare tabiatın verdiği nimetlerin tümünü insanın elinden almaya kalkarsa o zaman işe karşı bir tiksinti uyanır insanın içinde. Hareketsizlik yeryüzünün biricik nimeti olarak görünür ona. Konu 3. Milletin bir bölümünün toprağa bağlı köle olduğu ülkelerdeki vergiler üzerine. Toprağa bağlı kölelik bazen bir istila hareketinden sonra yerleşir. Bu durumda toprağa işleyen köle mahsulün bir bölümünü toprağın sahibine vermek zorundadır. Çalışmak zorunda olanlarla hiç çalışmadıkları halde bundan faydalananların uzlaşmasını sağlayacak yalnız bir çeşit ortaklık vardır. Kâr ve ziyana ortaklık. Konu 4. Böyle bir durumda olan cumhuriyet idaresi üzerine. Bir cumhuriyet bir milleti devlet için toprağa işleyecek duruma düşürdü mü, vatandaşın köleden alacağı vergiyi arttırmasına müsaade etmemeli. Nitekim Lakedemonya'da böyle bir şeye müsaade etmezlerdi. Çünkü kölelik görevleri ağırlaştırılmadığı takdirde elotların toprağa daha iyi işleyeceklerini bilirlerdi. Her zaman aldıklarından daha fazlasını istemedikçe efendilerin daha iyi vatandaş olacaklarına inanırlardı. Konu 5. Böyle bir durumda olan saltanat idaresi üzerine. Saltanat idaresinde soylular toprağı istila ettikleri ülkenin halkına işletirler ve bundan yalnız kendileri faydalanırlarsa yine verginin arttırılmaması gerekir. Bundan başka hükümdarın da yalnız kendi geliriyle yetinmesi, istila ettiği ülkenin halkına yalnız askerlik hizmeti yüklemesi iyi olur. Ama soylu sınıfına bağlı kölelerden para olarak vergi almaya kalkarsa o zaman efendinin kölelerine kefil olması vergiyi onların yerine ödemesi, sonradan onlardan alması gerekir. Bu kurala uyulmazsa, önce efendi, sonra da hükümdarın tahsildarı, sırasıyla köleleri rahatsız ederler. Sefaletten öldürünceye kadar ya da başlarını alıp ormanlara kaçmalarına sebep oluncaya kadar, zavallıların ellerinde ne varsa hepsini alırlar. Konu 6. Böyle bir durumda olan istibdat idaresi üzerine. Bu söylediklerim istibdat idaresinde daha da zorunlu bir şeydir. Toprağının da kölelerinin de her an elinden alınması ihtimali olduğunu bilen efendi, bunları muhafaza etmek için kendini pek öyle zorlamaz. Büyük Petro, Almanya'daki usulü kabullenmek ve vergiyi para olarak tahsil etmek istediğinden, bugün Rusya'da hala yürürlükte olan çok yerinde bir tüzük hazırladı. Bu tüzük gereğinde soylular vergiyi köylüden alıp çara verirler. Köylüleri azalsa da çoğalsa da soylunun verdiği vergi değişmez. Bundan ötürü de soyluların köylülere karşı zor kullanmak işlerine gelmez.